Ayrım 17.
İstanbul'daki eski günlerimizden bahsettik. Suat dayımı ve ailenin her bireyini ayrı ayrı sordu. Biliyor musunuz, Suat benim hayatımı kurtardı dedi. Yaşamımı ona borçluyum. Sonra da 1941 yılının yazında Alman-Suriye Askeri Birliği'nin temsilcisi olarak Emir Zeyd'e Suriye Krallığı'nı önermek için nasıl Büyükdere'deki köşke geldiğini anlattı. Doğrusu bu ziyaretten hiç haberim olmamıştı. Almanlar Fransa'yı istila ettikten sonra Suriye ve Lübnan gibi Fransız sömürgelerinin kontrolü de onlara geçmişti. Düşündüler ki 1918'de ağabeyi Faysal'ın yanında zaferle Şam'a girmiş, hem Ürdün Kralı Abdullah'ın kardeşi hem de küçük Irak Kralı 2. Faysal'ın büyük amcası olan Emir Zeyd, Alman denetimi altındaki Suriye için en uygun kral adayıdır. Berlin otoriteleri, Willy'nin Emir Zeyd'i çok iyi tanıdığını bildikleri için onu bu göreve atamışlar. Willy bize o günü çok güzel anlattı. Elinde anneme büyük bir kutu çikolatayla gelmiş. Çaydan sonra usul usul konuya girince Emir Zeyd kahkahalarla gülmüş ve böyle saçma bir öneriyi kabul etmesinin olanaksız olduğunu söylemiş. Bu durumda Zeyd bir kez daha politikada ne kadar yanılmaz olduğunu kanıtlamıştı. Çünkü bir aya varmadan İngilizler Suriye'yi ve Lübnan'ı zapt etmiş, sonra da onları özgür devletler olarak ilan etmişlerdi. 1941'in yazında annem Büyükada'ya gitmek istemedi. Orada geçirdiği son yaz annesinin sağlığındaki ahengi aratmış ve yeni düzenden tedirgin olmuştu. Büyükdere'deki köşkü açtı, ahırların bir kısmını kendine atölye yaptı. Rahatsız edilmek istemediği için telefonu da kapattırdı. Bize erişmek isteyenler telgraf çekmek, postacılar da o yokuşu tırmanmak zorundaydılar. Tabii posta dağıtıcılarının yorgunluğu iyi bir bahşişle karşılanıyordu. Her şeyden ve herkesten uzak kalan annem, kendini istediği gibi sanatına verebiliyordu. Köşk her zamandan daha erişilmez olmuştu. Savaşın getirdiği yokluklar hemen her şeyi kısıtlamıştı. Örneğin benzin olmadığı için arabamız da yoktu. Annem çarpık bacaklı bir Ermeninin kullandığı tek atlı bir çekçek arabası almıştı. O küçük arabayla bizim gibi adaya gitmeyip Tarabya'da ev tutan Suat dayımla Mizu yengemi ziyarete gidiyorduk. Alman Büyükelçiliği'nin yazlık mekanı da Tarabya'da, Boğaz'a bakan yemyeşil ağaçlıklı bir parkın içindeydi. Orada yaşamakla Suat dayım, Büyükelçi von Papen ve öteki Alman diplomatlarla ahbaplık kurabilir, onların gidiş gelişlerini izleyebilirdi. Çok zaman insanların yazgısı başkalarının yaşamında meydana gelen olaylarla etkilenir. Annemin kaderini etkileyen olay da şu oldu. Baba bir, anne ayrı ablam Remi'de, veremli sevgilisi ölünce ünlü bir sanat eleştirmeni ve gazeteci olan Fikret Adil ile evlendi. Yeni damat babamızın beğendiği bir adamdı. O yüzden İzzet Melih kızını bağışlayıp bağrına bastı. Fikret Adil'in evi sanatçıların, entelektüellerin ve yazarların uğrağıydı. Babam da bu atmosferden çok hoşlandığı için onları sık sık ziyaret ediyordu. Bu arada Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenci olan Nejat'la ben ablamızı sık sık görür olmuştuk. O sıralar Remi de bir kız okulunda İngilizce ve Fransızca dersleri veriyordu. Kırmızı saçlı, güzel vücutlu, seksapeli olan bir kızdı. Kuşkusuz annesinin dişiliğinden, babamızın da kuş uçurmayan çapkınlığından çok şey almıştı. O nedenle kocası Fikret Adil'in arkadaşlarıyla ilişkileri oldu. Neticede onlardan biri olan Abidin Dino'nun ağabeyi Ahmet Dino'yla kaçtı. Remide ile fazla bir yakınlığım olmadı. Onun birçok yönü bana ters gelirdi. Ama her zaman için zekasına ve daima çalışıp hiçbir kocasına, sanırım 6 kocası oldu, maddeten muhtaç olmamasına hayran olmuşumdur. Annemle babamın ayrılmalarından sonra annem üvey kızıyla ilişkisini hiç kesmedi. Her ne kadar çocukluğunda anneme hayatı dar getirdiyse de büyüyünce Remi de onun değerini anladı. 1941 yazının sonlarına doğru Remi de sanat eleştirmeni kocasıyla Büyükdere'deki köşke annemi ziyarete geldi. Fikret Adil o zamana kadar Nisan'ın resimlerini hiç görmemişti. Tabii salonun tüm duvarları, ahırdan bozma atölyesi, öbek öbek yaptığı resimlerle doluydu. Bayıldı, hayran oldu, ağzı açık kaldı. Nasıl olmuştu da Fikret Adil gibi bir sanatseverin şimdiye kadar Fahri Nisa gibi bir ressamın varlığından haberi olmamıştı? Bunlar harikulade çalışmalar. Sanat dünyası resimlerinizden yoksun kalmamalı. ortaya çıkarmalısınız diye ısrar etti. İşte böylelikle Fikret Adil anneme Türkiye'de varlığından haberli olmadığı bir sanat dünyasının kapılarını açtı. Annem onun aracılığıyla ülkesinin önde gelen ressamlarıyla tanıştı. Bunların çoğu Nisan'ın da bir zamanlar gitmiş olduğu Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocaydılar. Aynı zamanda İstanbul'un ileri gelen şairleri, yazarları ve entelektüelleriyle de tanıştı. Gerçi eski kuşak sanatçılarının çoğunu babamın zamanından tanıyordu ama şimdi tanıdıkları yepyeni bir kuşaktı. Annem bu değerli insanlar için yeni bulunmuş hazineydi. Resimlerine, olağanüstü kişiliğine ve misafir ağırlamasına hayrandılar. İlk grup sanatçıyı Büyükdere'ye davet ettiğinde Boğaz'ın manzarası akıllarını başlarından almıştı ama yine de annemin resimleri manzaraya galebe çaldı. Bahçede çam ağaçlarının altında güzel bir halının üstünde oturmuşlar, hem şarap içmişler hem de kuzu çevirmesini seyretmişlerdi. Bu gerçek bir cennetti. Az bir süre sonra anneme D grubu ressamlarıyla bir sergiye katılması için bir davetiye geldi. O da buna gerçekten sevindi. Çünkü bu grup Türkiye'nin en önde gelen ressamlarından oluşuyordu. Modern Türk resmine etkisi sonsuzdu ve ulusal bir sanat okulunun kurulmasında rol oynamıştı. 1957'de Edinburgh'da açılan Modern Türk Sanatı sergisinin kataloğunda Derek Patmore şöyle yazar. Türkiye'de birçok sergi açan D grubu ressamları, kübist ve soyut resimlerden aldıkları dersleri göz ardı etmeksizin, çağdaş Türk resmini geleneksel, klasik sınırlar içinde tutmayı amaçlıyorlar. Bazıları Anadolu'nun köy sanatında kullanılan renklerden, motif ve biçimlerden yararlanmış, bazıları da eski Türk minyatürlerinden ve Osmanlı devrinde büyük yeri olan hat sanatından esinlenmiş. Amaç ne olursa olsun, kuşku yok ki Türkler, soyut resmin ortaya koyduğu problemlere hayli başarıyla yaklaşmışlar. Fahr el-Nissa Zeyd'in geliştirdiği teknik, soyut resimlerine adeta mücevherle işlenmiş, ortaçağ renkli cam, vitray, sanatı görünümünü veriyor. Artık bir ressam olarak tanınan annemin yaşaması için bir amacı, bir nedeni vardı. Sağlığı en kısa zamanda düzeldi. Coşkuyla İstanbul'a yerleşip sanat dünyasının bir parçası olmaya karar verdi. O yıllarda çok moda ve gözde semt olan Maçka'da ünlü bir Rum banker ailesine ait Rally apartmanında 12 odalı bir daire kiraladı. Rally'nin aşağısındaki Beşiktaş yokuşunda Kiraz Sokağı'nda ufak bir apartman kiralayıp kendine atölye yaptı. Her Allah'ın günü oraya gidiyor, akşamlara kadar resim yapıyordu. Maçka'da oturduğumuz devirden konuşulduğunda, "Ah Kiraz Sokağı'ndaki atölyemi ne çok severdim, orada resim yapmaya bayılırdım" der. Oysa orası üç küçük odadan oluşan eğri büğrü bir daireydi. O küçük atölyede durmadan çalışırdı. Her yeri çeşitli boyutlarda tuvallerle doldurdu. 2 metre 10 santim büyüklüğünde bir tuval iki oda arasına zorla sıkıştırıldı. Bu kocaman tuvale varlığın üç evresini resmetti. Doğuş, yaşam ve ölüm. Gerçeküstü alanda yaptığı birkaç resimden biriydi bu. Öğleyin aşçıyı elinde sefer tasıyla yokuştan aşağı yemeğini getirirken gördüğünde çocuk gibi sevinirdi. Bir keresinde bana, "O öğle yemekleri tüm yaşamımda yediğim en lezzetli yemeklerdi" demişti. Geniş Rally apartmanında ise annem haftada bir zamanın yazarlarını, entelektüellerini ve sanatçılarını davet ediyordu. Salondaki canım koltuklara rağbet etmeyen konuklar yerde yastıklar üzerinde oturuyorlardı. Bu davetlerde şairler son şiirlerini okurlar, filozoflar son gerçeklerini açıklarlar, benden de illa okulda oynadığım Kraliçe Klitemnestra'dan bir parça okumamı isterlerdi. O zaman beyaz ve sarı yaldızlı Yunan kostümü giyer, üzerine annemin koyu kırmızı Chiaparelle pelerinini alır ve tiradımı söylerdim. Kolejde okul müsameresinde Sofokles'in Elektra'sını oynamıştık. Piyesi Avni Dilligil sahneye koymuş, sahne dekorlarını da Nejat yapmıştı. Oyun o kadar beğenildi ki Tepebaşı Tiyatrosu'nda bir vakıf yararını oynamamız istendi. O gün soyunma odasında makyajımı yaparken aynayı okşadığımı anımsıyorum. Ama o zaman Harbiye'deki şehir tiyatrosuna bir gün profesyonel olarak döneceğimi hiç tahmin etmezdim. Savaşın bütün etrafımızı kasıp kavurmasına karşın ailem sonunda dingin bir ortama kavuşmuştu. Annem yaşamından memnun resimlerini yapıyor, D grubu ile sergilere katılıyor, haftada bir sanatseverleri evine davet ediyordu. Ben de okulda çok aktif görevler yüklenmiştim. Bundan sonsuz bir mutluluk duyuyordum. Tartışma ve tiyatro topluluklarının etkin üyesi, sınıfın ve talebe birliğinin başkanı, voleybol takımının da kaptanıydım. Nejat, Güzel Sanatlar Akademisi'nde Cézanne hayranı Leopold Levy'nin atölyesindeki çalışmalarından son derece memnundu. Aliye teyzeme bizim apartmanda bir oda verilmişti. O da sevgili ablasıyla birlikte yaşamaktan pek mutluydu. Tabii Berger'i ziyaretlerine ara vermiyordu. Zeyt savaş haberlerini yakından izliyor, akşamları Tokatlıya'nın barında ahbaplarıyla politika konuşmaları yapıyor, böylelikle hemen her şeyden haberi oluyordu. Harika bir Bolulu aşçımız vardı. Daha önce Hakkı teyzemde çalışmıştı ve bizim aileye çok bağlıydı. Annemin Tokatlıyan Oteli'nden ayarttığı gayet sevimli, iyi bir uşağımız ve pür telaş oradan oraya koşuşan, gülen yüzlü bir Rum hizmetçimiz vardı. Radın matmazeli hayat dolu bir Rum kadındı ve çok güzel iskambil falı bakardı. 1938'de Atatürk'ün ölümünden sonra eniştemiz Kılıç Ali meclisteki yerini ve nüfuzunu kaybetmişti. Kuzenimiz Füreya ile Erenköy'de büyük bir ahşap köşkte oturuyorlardı. Kılıç Ali'yi çok insan sevdiği için evleri akraba olsun, dost ahbap olsun daima dolup taşardı. Girişimci Ahmet enişte Boğaz'ın Anadolu yakasında oturuyordu. Küçük ahşap evinin çevresindeki boş arsaları parselleyip satmış, epeyce kar elde etmişti. Bu onu ileride çok zengin edecek emlak ticaretinin başlangıcı oldu. 1942'lerin sonuna doğruydu. Savaşın soğuk rüzgarı bana da dokundu ve mutlu düzenimi sarstı. Almanya'dan ayrıldıktan sonra Bavyeralı arkadaşım Joachim Kiliaks bana aşk mektupları göndermeye devam ediyordu. Savaş başladıktan sonra mektuplar sansürden geçmeye başladı. Hele bir tanesi öyle kesilmiş, kuşa dönmüştü ki ne başı anlaşılıyordu ne sonu. Acaba Almanlar bunu ne diye göndermek zahmetine katlandılar diye düşünmüştüm. Bir gün okulda müdürenin ofisinin yanındaki kara tahtada "Şirin devrim ofisime gelin" diye bir yazı gördüm. Korkudan titremeye başladım. Çünkü Miss Neil Summers yaman bir kadındı. Kimi ofisine çağırsa korkudan titrerdi. Ofise girdiğimde masanın üzerinde Joachim'den gelen açılmış iki mektup gördüm. Onları aldığı gibi suratıma uzattı. "Utanmıyorsun. Bu yaşta bu rezil aşk mektupları. Üstelik de Almanya'dan geliyor. Yoksa savaşta olduğumuzu unuttun mu? Bunları bir notla annene gönderiyorum" diye beni azarladı. Oysa mektuplar annemin eline geçince o hiç aldırmadı. Ben de Joachim'e bundan sonra okula değil eve yazmasını bildirdim. 1942'nin başlarındaydı. Almanya'dan zarfın üzerinde başka el yazısıyla bir mektup aldım. Açınca Joachim'in ablası Ursula'dan geldiğini gördüm. Ursula kardeşinin 18 yaşına girdiği gün askere alındığını yazıyordu. Vatanı için sansürde savaştığını ve coğrafi yönden sansür bulunduğundan kendini bana daha yakın hissettiğini yazıyor. Mektuplarınız ona çok şey ifade ediyor. Lütfen yazmaya devam edin ve evimizin adresine yazın. Herhalde bir süre daha size doğrudan doğruya yazma olanağı bulamayacaktır diyordu. Bir hafta sonu okuldan eve geldiğimde annem ona gerekli olan bir şey almam için beni çarşıya yollamak istedi. Para çantasının da siyah süet torbasının içinde olduğunu söyledi. Annem o torba şeklindeki çantasına neler tıkmazdı ki? Aranırken kenarı siyah bantla çevrili, üzerinde adım yazılı, buruşuk bir zarf gördüm. Zarf açılmıştı. İlk duyduğum kızmak oldu. Herkes benim mektuplarımı açıyordu. Elime alınca içinden Joachim'in küçük bir resmi düştü. Üniformasının ve sivri kepinin içinde çok yakışıklıydı. Resim içten sözcüklerle bana yazılmıştı. Mektubu açınca siyah kocaman harflerle "Joachim Stalingrad'da şehit düştü" yazısını okudum. Etki bir anda kendini gösterdi. Mideme şiddetli bir yumruk yemiş gibi oldum. Kusmaya ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Bütün hafta sonunu perdeleri kapalı odamda genç arkadaşımı ve onun kötü kaderini düşünerek geçirdim. Savaş ikinci kez bize şöyle dokundu. Emin enişte bir gece telefon etti ve "Yüksek sorumlulardan aldığım habere göre Almanlar bize karşı saldırıya geçeceklermiş" dedi. Emir Zeyd Bağdat'taydı. Annem de İstanbul dışında bir tepenin şehir içinden daha güvenli olacağı düşüncesiyle hemen o gece Büyükdere'ye taşınmamıza karar verdi. Orası yazdan beri kapalıydı. Hepimiz acele valizlere giyecek bir şeyler tıktık. Hizmetkarlar sepetlere erzakla gerekli şeyleri doldurdular ve fırtınanın uğuldadığı buz gibi bir kış gecesinde apar topar Büyükdere'ye taşındık. Hizmetkarlar yatakları yapmaya, sobaları yakmaya, bizler de yerleşmeye uğraşırken annemin odasından bağırtılar, çağırtılar gelmeye başladı. Ne oluyor diye gittiğimde annemle Nejad'ın şiddetle kavga ettiklerini gördüm. Nejad'ın elinde küçük bir tabure vardı, anneme atmaya hazırlanıyor gibiydi. Bir yandan da "Neden sanki her şeyin en iyisini siz bilirmişsiniz?" diye öfkeyle bağırıyordu. Nejad'ın bu öfke gösterisi bombayı patlattı. Annem yanında duran iskemleyi kaptığı gibi Nejad'ın üstüne fırlattı. "Sen ne cesaretle bana eğriyi doğruyu öğretebilirmişsin bakayım?" diye bağırdı. "Annene yardım edeceğine, orada durmuş, avaz avaz sizleri buraya ne demeye getirdiğimi soruyorsun. Burayı beğenmiyorsan şimdi defolur gidersin. Hadi git, hemen defol git." Öfkeden yüzü kıpkırmızı olmuş Nejad, ağlayarak ağzında "Affedersin" diye bir laf geveledi ve hızla odadan çıktı. Gecenin sinir bozucu olayları annemi perişan etmişti. Bitkin bir halde yatağına yığıldı. O geceki çatışma, sonraki yıllarda annemle Nejad'ın arasında geçecek olan kavgaların en kötüsüydü. Ben ne oluyor diye annemin odasına koşarken, küçük Rahat da beni izlemişti. Annem sandalyeyi Nejad'a fırlatırken öyle korktu ki, ciyak ciyak ağlamaya başladı. Bugün bile o soğuk kış gecesinde sandalyenin havada uçuşunu, öfkeli bağırtıların dışarıdaki fırtınanın uğultusuna nasıl karıştığını anımsar. Ertesi gün Emin eniştemin aldığı haberin aslı olmadığı öğrenildi. Yok yere geçirdiğimiz korku ve tedirginlik yanımıza kar kaldı ve Ralli apartmanına döndük. 16. Bölüm 2 Bağdat ziyareti daha. 1944'ün ilkbaharında bir okul piyesinin provalarına başlamak üzereyken annem Bağdat'a gideceğimizi haber verdi. Doğrusu çok üzüldüm ama ne yapabilirdim? Amcalarına yakınlıklarını göstermek amacıyla Kral Naibi Emir Abdülillah ile kız kardeşi Ana Kraliçe, annemle Emir Zeyd'i resmen Bağdat'a davet ediyorlardı. Annem de bana sormaya bile gerek duymadan yanına sırdaş ve yoldaş olarak beni götürmeye karar vermiş. Bağdat'tan ayrılalı 6 yıl olmuştu. Annemin rahatsızlanıp apar topar Paris'e gitmesi, Kral Gazi'nin zamansız ölümü üzücü olaylardı. Bakalım bu seferki gidişimizde kader bize neler gösterecekti. Beyaz Saray denilen Kasr-el Abiyat'ta misafir edildik. Burası Irak'ın resmi konuk eviydi. Büyük bir gül bahçesinin ortasına yarım daire şeklinde inşa edilmiş, yan yana bir sürü oda olan motele benzer bir binaydı. Bütün bu odalar bir kubbenin altında toplanmıştı. Bağdat'ta yaşamın nasıl olduğunu bilen annem, zamanını İstanbul'da açılacak olan sergisi için Bağdat Çizgileri adı altında bir seri resim yaparak geçirmeye karar verdi. Tabii oraya gidince kraliyet ailesinin hanımlarını ziyaret etti, onların ziyaretlerini kabul etti. Sonra da şöyle bir haber uçurdu. Bağdat'ın havasıyla uyuşmadığı için prenses kendini iyi hissetmiyor, o nedenle ziyaret kabul etmiyor. Böylelikle ziyaretine gelecek kadın sürüsünden kurtuldu. Irak'ta kadınların resmi olaylara, sosyal etkinliklere katılmaları yasak olduğundan birbirlerine misafirliğe gitmek başlıca eğlencelerini oluşturuyordu. O nedenle her kadın haftanın bir gününü kendine kabul günü olarak saptamıştı. Bazen kadınlar bir günde 2-3 hanımın kabulüne giderlerdi. Bu sıkıcı günlerde çay ya da limonata içerler ve ancak yanlarına oturanlarla hal hatır edebilirlerdi. Çünkü devamlı gelen giden konuklardan doğru dürüst konuşma imkanı olmazdı. Hele annemle benim gibi Arapça bilmeyenler için bu toplantılar tam bir işkenceye dönüşüyordu. Nisa güller ve diğer bahar çiçekleriyle dolu olan yatak odasında müzik dinler, anılarını yazardı. Yıllar sonra onları okurken sayfaların arasında güllerin ve öteki çiçeklerin sulu boyayla yapılmış nefis resimlerini buldum. Bu onun çiçek devriydi. Bir sabah İngiliz Büyükelçisi'nin eşi Lady Cornwallis, anneme bahçesinden kopardığı bahar çiçeklerinden kova içinde büyük bir buket yollamıştı. Bunlardan esinlenen Nisa, o güzel çiçekleri sulu boya ve çini mürekkebiyle aynen resimledi, çerçeveledi ve bir teşekkür notu ile Lady Cornwallis'e gönderdi. O kadar güzel bir resimdi ki, hala aklıma geldikçe, çiçekler çabuk soldular ama onları olduklarından daha güzel gösteren o resim sonsuza dek yaşayacak diye düşünürüm. Artık 18 yaşına geldiğime göre, aba peçe ile gezmem gerekiyordu. İstanbul'da geçirdiğim kaygısız ilk gençlik yıllarımdan, karma çay partilerimizde yanak yanağa dans edişlerimizden sonra Bağdat'taki yaşam beni sıkabilirdi. Ama annem gibi gerekeni yapmak gerek diyerek kendime seveceğim bir dünya yarattım. Her sabah erkenden ata biniyordum. Süvari subaylarınınki gibi haki renkte bir at pantolonu ve Naip Abdülillah'ın hediye ettiği İngiltere'de ısmarlama yapılmış çizmelerim vardı. Evi terk etmeden önce abayihime sarınıyor, peçemi yüzüme örtüyordum. Bu acayip kıyafetle kraliyet ahırlarına kadar otomobille götürülüyordum. Orada peçemle abayihimi bir kenara atıyor, kısa kollu bluzumla peçesiz olarak doğru kısrağa atladığım gibi Deretepe düz gidiyordum. Beni Naib'in yaveriyle ordunun binicilik hocalarından biri izliyordu. Çölde rastladığımız birkaç bedevi ise beni İngiliz kızlardan biri sanıyordu. Onlar için böyle bir kıyafet geçerliydi. Kahvaltıdan sonra İngilizce öğretmenim geliyordu. Shakespeare'in oyunlarını ve sonelerini bana öyle güzel yorumlatıyordu ki İngiliz dilinin güzelliğini ve inceliğini öğreniyordum. Çok sonraki yıllarda yönettiğim ve oynadığım Shakespeare oyunlarında bana verdiği o temel bilgiler için ona hep minnettar olmuşumdur. Sonra hemen hemen her gün Kabul Sarayı demek olan Kasr-ı Hab'a gidiyordum. Burası damı teras şeklinde dört köşe sevimsiz sarı bir binaydı. Orada sevgili arkadaşlarım Prenses Bedia ve Prenses Celile ile öğle yemeği yiyordum. Prensesler orada anneleri ve o sıralarda Mısırlı ilk karısından ayrılmış olan ağabeyleri Naip Emir Abdülillah ile yaşıyorlardı. Öğle yemeklerinde beni hep Abdülillah'ın yanında oturtuyorlardı. Ben de bu yakışıklı prense fena aşık olmuştum. Emir Abdülillah 31 yaşındaydı ve Haşimilerin en uzun boylusu olmakla övünüyordu. Açık bir teni, dalgalı kestane rengi saçları, parlak ela gözleri vardı. Sivri burnu, yukarı doğru çekik gözleri ve kaşları yüzüne daima hayret ediyormuş gibi bir ifade veriyordu. En iyi Londra terzilerinin elinden çıkmış elbiseleri, her zaman yakasına taktığı koyu kırmızı karanfili ve değerli taşlardan kol düğmeleriyle iki dirhem bir çekirdek İngiliz lordlarına benziyordu. Hem kendimi ona aşık, hem de onun ailesinin beni ona ikinci eş olarak düşündüklerini sanıyordum. O nedenle saraya her davet edilişim ya da kendisinin ailesinin bana gösterdiği her ilgi benim için çok önemli bir anlam taşıyordu. Devamlı saray hanımlarıyla birlikte olduğumdan, Bağdat'ta herkes Naib'in ikinci eşi olacağımdan söz ediyordu. Elçilerin eşleri bile bana kral ailesindenmişim gibi reverans yapmaya başlamışlardı. Tabii bütün bunlar hayallerimi körüklüyordu. Annem de Naip'le evlenmeme sıcak bakıyordu. Onun güçlü hayal dünyası ve bu işe olan hevesi beni gelinlikle görmeye kadar ileri gidiyordu. Her öğleden sonra gül bahçesinde çayını içerken benden Kasr-ı Hab'da geçirdiğim saatlerin her ayrıntısını öğrenmek istiyordu. Beni görünce Emir nasıl tebessüm etti, bana ne dedi, ben ona ne yanıt verdim. Bütün bunlar hayalimizde olup bitiyordu ama yaşamımızın da odak noktasını oluşturmaktan geri kalmıyordu. Bir bakıma benim için iyiydi çünkü ne zaman saraya davet edilsem annem sesini çıkarmıyor, kendisiyle kalmam için ısrar etmiyordu. Nisa'nın bütün heyecanının aksine Emir Zeyd prensle aramdaki dedikodudan hiç hoşlanmıyordu. Annemin fol yok yumurta yokken beni körüklemesine de kızıyordu. Ona göre bu iş fazla yapacak bir şeyimiz olmadığından kendimize heyecan yaratma isteğinden ibaretti. Hele benim Emir'e karşı duygularımı tam bir gençlik aşkı olarak görüyor, Bağdat'tan ayrılır ayrılmaz saman alevi gibi söneceğine inanıyordu. Daha önemlisi böyle bir evliliğin yapılmasını istemiyordu. Çünkü bu evliliğin çok kısa ömürlü olacağına ve ayrıca aile ilişkilerini hırpalayacağına inanıyordu. 1 Mayıs sabahı annem beni yanına çağırarak yatağından şu haberi verdi. Emir Zeyd'in ağabeyi Ürdün Kralı Abdullah Bağdat'a geliyor. Zeyd onun şerefine bahçede yalnızca erkeklere bir yemek verecek. Lütfen o gün her şeyle ilgilen Şirin. Sofraya nezaret et, bu bedevi hizmetkarlara hiç güvenmiyorum.